Ayrım 5.
Ama bahçeye aitmiş gibi görünür, yol çukurda kalmaktadır. Çünkü bir yanında set, öbür yanında çitler yükselir. İyi düzenlenmiş setlerle şatoyla su arasında bir mesafe yaratılmıştır. Böylece hem suya yakın olmanın güzelliğinden yararlanılmakta, hem de aynı yakınlığın yaratacağı türlü sakıncalar ortadan kaldırılmaktadır. Evin altında arabalıklar, ahırlar, sandık odaları, mutfaklar bulunur. Kemerli kemerli kapılarla çıkılır buralardan. Köşelerine güzel biçimler verilmiş damlar, oymalı, pervazlı pencerelerde tepelerine dökülmüş kurşun demetleriyle süslenmiştir. İhtilal sırasında pek tabii olarak ihmal edilmiş bulunan çatının yüzeyi, güneye bakan evlerin üstünde bittiği görülen kızıl ve düz yosunlarla örtülüdür. Merdiveni açılan camlı kapının üstünde küçük bir çan kulesi vardır. Blamonşörlerin arması hala durur burada. Açılmış ve renklerle belirtilmiş iki el, uçları tepede birleşen iki mızrak yukarıdan aşağı olmak üzere ortada uzayan bir çizgi ve herkes görsün ama kimse dokunmasın sözleri çok etkiledi beni bu sözler. Ağızları altın zincirli bir anka ve bir ejderden yapılmış ayaklıklar armaya daha hoş bir görünüm vermekteydi. İhtilal, dükalık tacıyla altın meyveli yeşil bir hurma dalından meydana gelen sorgucu hasara uğratmıştı. Kamu Kurtuluş Komitesi sekreteri olan Sonart 1781'den önce Saşe'de krallık yargıcıymış. Bu hasarların nedenini bu küçük bilgiyle açıklayabiliriz. Bütün bu söylediğim şeyler bir çiçek gibi titizlikle işlenmiş olan ve insanda sanki toprağa dayanıyormuş izlenimi uyandıran bu şatoya çok güzel bir görünüm kazandırıyor. Vadiden baktığınız zaman zemin katı birinci kat gibi görürsünüz. Ama avlu tarafında aynı kat çiçek kümeleriyle canlandırılmış bir çimenliğe giden geniş ve kumluk bir yolla aynı seviyededir. Sağda ve solda bağlar, meyve bahçeleri, ceviz ağaçları dikilmiş birkaç tarla, sık bir yaprak örtüsüyle evi kuşatır ve yeşillerindeki ince ayrımları tabiatın kendi titiz elleriyle yaratılmış ağaç kümeleriyle süslenen endir kıyılarına uzanırlar. Kloşgord'un bitişiğindeki yolu tırmanırken özenle yerleştirilmiş bu ağaç kümelerine hayran oluyor, mutluluk dolu bir hava çekiyordum ciğerlerime. Madde dünyasında olduğu gibi ruhsal dünyada da bir takım elektrik akımları, ısı değişmeleri mi var yoksa? Havanın iyi olacağını sezip de keyiflenen hayvanlar gibi kendisini artık bütün bütünle değiştirecek gizli olaylara yaklaştıkça hızlı hızlı atıyordu kalbim. Hayatımda onca büyük izler bırakacak olan o gün, kendisini karşılama törenleriyle kutlayan hiçbir güzellikle yoksun kalmadı. Tabiat, sevgilisini karşılamaya çıkan bir kadın gibi süslenmişti. Ruhum ilk defa işitmişti onun sesini. Gözlerim, kolej günlerindeki hayallerim kadar bereketli ve değişikliklerle dolu bir şekilde görmüştü. Bu hayallerimden daha önce elverişsiz bir iki kelimeyle bahsetmiş, üstümde uyandırdıkları etkileri anlatmıştım. Kaderimi önceden bildiren bir apokalipsten başka bir şey değildi sanki bu hayaller. Mutlu ya da mutsuz her olay tuhaf görüntülerle yalnız ruh gözüyle görülebilecek bir takım bağlarla gidip gidip hep ona, çocukluk hayallerine bağlanıyor. Çevresinde çiftlik işleri için kurulmuş binalar, bir ambar, bir şaraphane, ahırlar ve tarlalar bulunan bir avludan geçtik. Bekçi köpeğinin havlamalarını işiten bir uşak yaklaştı yanımıza. Kontun sabah erkenden Aza'ya gittiğini ama hiç şüphesiz döneceğini, kontesin de evde olduğunu söyledi. Ev sahibim bana baktı. Hani kocası yokken Madame de Morzov'u görmek istemeyecek diye titriyordum. Ama öyle olmadı. Uşağa geldiğimizi haber vermesini söyledi. Evin içinde boydan boya uzanan bekleme odasına bir çocuk açgözlülüğüyle attım kendimi. ve o sırada altın bir ses duyuldu. "Buyurunuz efendim." Madame de Morozov topu topu bir tek kelime söylemişti balo gecesi. Ama yine de tanıdım sesini. İçime işledi bu ses. Bir mahkum hücresine dolup orayı parıltılar içinde bırakan güneş ışınları gibi doldu ruhuma. Yüzümü hatırlayabileceğini düşündüm, kaçmak istedim oradan. Ne var ki olan olmuştu artık. Kaçacak vakit yoktu, kapının eşiğinde göründü ve gözlerimiz karşılaştı. O mu, ben mi daha fazla kızarmıştık bilmiyorum. Tek kelime söyleyemeyecek kadar şaşırmıştı. Oturmamız için uşağın iki koltuk yaklaştırmasından sonra o da bir gergefin önündeki yerini aldı. Susmasına bir özür bulmak için işlemekte olduğu işten iğnesini çıkardı, birkaç ilmek saydı, sonra başını uysal ve gururlu bir tavırla Monsieur de Chessel'e doğru kaldırarak bu ziyareti hangi mutlu rastlantıya borçlu olduğunu sordu. Benim böyle birdenbire ortaya çıkışımın nedeni merak etmesine rağmen ne benim ne de Monsieur Chessel'in yüzüne bakıyordu. Irmağa dikmişti gözlerini ama dinleyiş tarzına bakarak sözlerin fark edilmez vurgunlarının arkasında bulunan ruh çırpıntılarını tıpkı körler gibi anlıyor derdiniz. Ve zaten öyleydi bu. Monsieur de Chessel adımı, kim olduğumu söyledi. Birkaç ay önce gelmiştim Tours'a. Savaş Paris'i tehdit etmeye başlayınca ailem beni oradan alıp eve getirmişti. Tren'i bilmeyen bir tren çocuğuydum. Aşırı çalışma yüzünden sağlığım bozulmuştu. Belki biraz dinlenir, oyalanırım diye Fransa'ya gönderilmiştim ve işte kendisi de ilk defa gördüğüm topraklarını gezdirmişti bana. Tours'dan buraya kadar yaya olarak geldiğimi ancak tepenin önünde söylemiştim Monsieur de Chessel'e. O da bunca bozuk olan sağlığımdan kaygılandığı için biraz dinlenmeme izin verileceğini düşünerek Cloche Gordon kapısından girmeyi akıl etmişti. Söyledikleri doğruydu Monsieur de Chessel'in ama mutlu rastlantılar bazen yanlış yorumlanmaya öyle elverişli olur ki Madame Morozov pek inanmadı bu sözlere. Dik dik ve soğuk soğuk baktı yüzüme. Ben de bir türlü anlam veremediğim bir alçalış duygusuyla olduğu kadar kirpiklerimin arasında tuttuğum gözyaşlarını da saklamak için indirdim göz kapaklarımı. Saygıdeğer şato sahibesi alnımın ter içinde kaldığını gördü, gözyaşlarıma da dikkat etti belki. Çünkü heyecanımı yatıştıracak konuşabilmemi sağlayan ince bir tavırla su serpti içime. Böylece ihtiyacım olan şeyi verdi bana. Kabahat yapmış bir genç kız gibi kızarmıştı yüzüm. Bir ihtiyarınki gibi titrek bir sesle, olumsuz bir teşekkürle karşılık verdim. "Bütün dileğim buradan kovulmamak," dedim. Yorgunluktan öyle bitkinim ki iki adım atacak halim yok. Bunları söylerken bir anda şimşek gibi gözlerimi ikinci defa onun gözlerine dikmiştim. "Güzel memleketinizin konukseverliğinden niçin şüphe ediyorsunuz?" dedi. Sonra komşusuna döndü. "Akşam yemeğini Cloche Gard'da yemek şerefini bizden esirgemezsiniz değil mi?" dedi ona. Koruyucum Monsieur de Chessel'e öyle yalvarış dolu bir bakış baktım ki adamcağız nezaketen yapılmış ve söyleniş tarzı bir red cevabını gerektiren bu teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Sosyete hayatıyla haşır neşir oluşu Monsieur de Chessel'e bu cinsten incelikleri sezme yeteneği kazandırmıştı. Ama bencileyin toy bir genç, güzel bir kadının sözleriyle düşünceleri arasında bir uyumsuzluk olabileceğini aklına getirebilir miydi hiç? Bu yüzden akşam dönerken o bana şu sözleri söylediği zaman çok şaşırmıştım. "Siz kalmak için can atıyordunuz da onun için yemeğe kaldım orada. Şimdi siz durumu düzeltmezseniz komşularımla aram açıldı demektir belki de." Bu "durumu düzeltmezseniz" sözü aklıma takılmıştı. Madame de Morozov'un benden hoşlanıyorsa beni evine getiren kimseye de kızmaması gerekirdi. Demek Monsieur de Chessel ben de onun ilgisini çekecek bir güç buluyordu. Böyle düşünmüş olması da zaten o gücü bana vermesi demek değil miydi? Bu yorum yardıma muhtaç olduğum bir anda umudumu kuvvetlendirdi. "Yemeğe pek kalamayız gibi geliyor bana," dedi Monsieur de Chassel. "Çünkü Madame de Chassel bekler bizi." "Her zaman zaten onunla birliktesiniz," dedi Kontes. "Hem haber de verebiliriz kendisine, yalnız mı?"
"Hayır, Peter Kölüs var yanında."
"Tamam işte," dedi Kontes. Çıngırağı çalmak için ayağa kalkarken, "yemeği bizimle yiyorsunuz." Monsieur de Chassel bu kez onun samimi olduğuna inanmıştı. Tatlı bakışlarla baktı bana.
"Bu akşam bir süre bu çatının altında kalacağımdan emin olur olmaz sonsuz bir şey gelip durdu şurama. Birçok mutsuz kimseler için boş ve anlamsız bir kelimedir yarın. İşte ben de yarına karşı hiçbir inanç beslemeyenlerden biri oluyordum. Birkaç saatlik bir mutluluğu elde edince bu birkaç saat içinde haz dolu bütün bir hayat yaşadım. Madame de Mersov o bölge üstüne, ürünler ve bağlar üstüne benim yabancısı olduğum bir ev hanımının böyle yapması onun görgü noktasını ya da konuşmanın dışında kalmasını istediği birine karşı beslediği küçümseme duygusunu gösterir. Ama şaşırmıştı Kontes. Ne yapacağını bilemediği için böyle davranıyordu. İlkin bana çocuk muamelesi yapmaktan hoşlandığını sanmıştım. Monsieur de Chassel'e benim hiç anlamadığım ciddi konularda konuşabilme imtiyazı vermesine imrendim. Her şeyin ona göre olduğunu düşünerek kızgınlığa kapıldım. Ama aradan birkaç ay geçtikten sonra bir kadının susuşunda ne anlamlar bulunduğunu, böyle dağınık ve seri serpe konuşmanın ne düşünceler gizlediğini de öğrenecektim. İlkin koltuğumda şöyle rahat bir şekilde yerleşmeye çalıştım. Sonra kendimi Kontes'in sesini işitmenin tatlı büyüsüne bırakarak içinde bulunduğum durumun ne kadar elverişli bir durum olduğunu saptadım. Notalarım bir flütün içindeki dillere ayrışması gibi onun ruhunun sesi de ağzından çıkan kelimelere dağılıyordu. İnsanın kulağında dalga dalga yansıyordu bu ses. Bakıyordunuz ki kanınız daha hızlı dolaşmaya başlamış. İ harfiyle biten kelimeleri hecelerken kuş gibi şakıyordu sanki. Ş harfleri ise birer okşayış gibi çıkıyordu. Böylece hiç farkında olmadan kelimelerin anlamlarını genişletiyor ve ruhunuzu insanüstü bir evrene doğru çekip götürüyordu. Kaç kere bitirebileceğim bir tartışmanın sürüp gitmesine razı olmuşumdur. Kaç kere insan sesinin bu konserlerini dinlemek için ruhuyla yüklü bir şekilde dudağından çıkan havayı içime çekmek için bu söz halinde hecelenen parıltılı kontesi canımın içine sokarcasına yüreğimi akıtmak için kaç kere kendimi azarlatmışımdır. Hele bir gülebilsin, ne sevinçli bir kırlangıç türküsü çıkardı ortaya. Ya acılarından konuştuğu zaman? O zaman eşini çağıran bir kuğununkinden farksız olurdu sesi. Kontes'in bana dikkat etmez görünüşü kendisini incelememe imkan verdi. Bakışlarım konuşan güzelimin üstünde dolaşarak ondan türlü tatlar çıkarıyor, belinden kavruyor, ayaklarını öpüyor, saçının bukleleriyle oynuyordu. Bununla birlikte hayatlarında gerçek bir tutkunun sınırsız sevinçlerini tatmış olan kimselerin anlayacakları bir dehşetin pençesine düşmüştüm. Omuzlarının o hararetle öpmüş olduğum yerine gözlerim dikilmişken birden bakar da görüverir diye ödüm kopuyordu. Bu korku içimdeki ateşi büsbütün körüklüyor, kendimi tutamıyordum. Gözlerim omuzlarına takılıp kalmıştı. Bakışlarım kumaşı yırtıyordu, sırtını ikiye ayıran güzel çizginin başlama noktasını belirleyen ve süte düşmüş sineği andıran o beni görür gibi oluyordum. Balo gününden beri her akşam hayatları düz, hayalleri yangınlı delikanlıların uykularına karışan karanlıklar içinde parıldayıp durmuştu bu ben. Nerede olursa olsun, Kontes'in dikkati çekmesine sebep olan belli başlı hatlarını çizebilirim size. Ama en iyi yapılmış resim, en sıcak vurulmuş renk de onu tam olarak belirtmekten acizdir. Benzetilebilmesi için içte yanan ateşlerin yalazlarını canlandırabilen, bilimin inkar ettiği, kelimelerin eksik kaldığı ama bir aşığı görebildiği şu aydınlık buharı yansıtabilen usta bir ressam elini gerektiren yüzlerdendir onun yüzü. İnce ve aklanmaya yüz tutmuş saçları sık sık üzüyordu onu. Bu üzüntüleri başa doğru vuran kanın tepkileri yaratıyordu elbet. Yuvarlak ve lajakondunki gibi çıkık anlı açıklanmamış düşüncelerle, batırılmış duygularla, acı sularda boğulmuş çiçeklerle dolu gibiydi. Koyu noktalarla harelenmiş yeşilimsi gözleri hep solgundu. Ama çocukları söz konusu olduğu zaman ve bahtlarına boyun eğmiş kadınların hayatında ender rastlanan büyük sevinç ve acı anlarında hayatın kaynaklarıyla tutuşuyor ve bu kaynakları kurutuyor gibi görünen bir ışık saçardı aynı gözler. Şimşekten bakışları beni müthiş bir aşağılama ile ezdiği zaman yaşlar akmaya başlardı gözlerimden. En gözü pek kimseler bile başlarını önlerine eğerlerdi bu ışığın önünde. Fidas'ın elinden çıkmış olan ve zarifçe kıvrılmış bir ağza çifte kavisle bağlanan Yunani burnu ince yüzüne ruhani bir ifade veriyordu. Beyaz kamelyaların dokusunu andıran yüzü yanaklarda güzel pembeliklerle kızarıyordu. Etine dolgun oluşu bedeninin inceliğini de toplu olduğu halde endamına hoş bir biçim kazandıran vücut kısımlarının yuvarlaklığını da bozmuyordu. O göz kamaştırıcı hazinelerin omuz başlarıyla birleştiği yerde tek kırışık yapmadığını söylersem nasıl bir kusursuzluğun söz konusu olduğunu hemen anlarsınız. Başının alt tarafında bazı kadınların enselerini ağaç kütüklerine benzeten oyunlardan eser yoktu. Kasları boynunda yol yol durmuyordu. Ne yandan bakarsanız bakın çizgilerinin ressamın fırçası gibi gözleri de aciz bırakacak yumuşak kıvrımlar halinde demirleştiğini görürdünüz. Yufkacık bir tüy tabakası yanakları boyunca ilerleyip boynunun çıkıntılarında kayboluyor ve ışığı emerek ipekleştiriyordu. Ufak ve biçimli kulakları kendi deyimiyle bir tutsağın ve bir annenin kulaklarıydı. Sonraları kalbinde yerimi aldıktan sonra hassas kulaklarıma rağmen ben daha hiçbir şey işitmediğim halde o, işte Monsieur de Morzov geliyor deyiverir ve dediği çıkardı. Kolları güzeldi. Kıvrık kıvrık parmakları olan elleri uzundu. İlk çağ heykellerinde görüldüğü gibi eti narin tırnaklarının kenarlarından taşardı. Siz bir istisna teşkil etmeseydiniz düz bellerin yuvarlak bellerden üstün olduğunu söyler, bir güzel kızdırırdım sizi. Yuvarlak bel bir güç belirtisidir. Belleri böyle olan kadınlar iradeli ve hakim tavırlıdırlar. Şefkatten çok şehvetle doludurlar. Düz belli kadınlarsa tam tersine sadıktırlar, inceliklerle doludurlar, içlenmeye, hüzünlenmeye eğilimlidirler. Öbürlerine göre daha kadındırlar bunlar. Kıvrak ve yumuşaktır düz bel. Yuvarlak bel bükülmez, kıskançtır. İşte beden yapısının özelliklerini bir bir anlattım size. Nasıl olmalıdır bir kadının ayakları? İşte onun ayakları da öyleydi. Az yürüyen, çabuk yorulan ve elbisesinin altından çıktığı zaman gözlere bayram ettiren cinsten. İki çocuk anası olduğu halde üstümde onun kadar genç kız izlenimi uyandıran kadın görmedim ömrümde. Bir sadelik vardı halinde, duruşunda. Bu da bilmem nasıl anlatsam bir çeşit şaşkınlığa, bir dalgınlığa ekleniyordu. Ressam dehasıyla bir duygular dünyası yarattığı resme bizi nasıl çekerse, o da öyle çekiyordu kendine insanı. Zaten onun gözle görülür nitelikleri ancak kıyaslamalara başvurularak belirtilebilir. Hani Villa Diotti'den dönüyorduk, bir funda koparmıştık. İşte o fundanın saf ve yabani kokusunu, kara ve pembe renkleri o kadar hoşunuza giden o çiçeği aklınıza getirin, bu kadının insanlardan uzakta, böyle ince, konuşurken böyle tabii, kendine ait şeylerde böyle titiz, aynı zamanda hem kara hem pembe olduğunu anlayacaksınız. Vücudunda yeni açmış yaprakların kişiyi hayran kılan yeşilliği, aklında bir vahşinin düşünce saflığı vardı. Duygularıyla çocuk, acılarıyla olgun bir kimseydi. Hem bir şato hanımıydı, hem bir genç kız. Bu yüzden yapmacıklardan uzak,
oturmasıyla, kalkmasıyla, susmasıyla ya da bir kelime söylemesiyle beğeniliyordu. Genellikle düşünceli bir hali vardı. Herkesin kurtuluşu kendine bağlı olan ve boyuna felaketi gözleyen bir nöbetçi gibiydi. Arada sırada gülümsediği oluyor, bu gülümsemeleri onun olduğunu anlatıyordu. Şuhluğu esrarlı bir niteliğe bürünmüştü. Çoğu kadın gibi erkeğin isteğini kışkırtmak yerine onu hayale daldırırdı. İlk sıralardaki alevli tabiatını, ilk mavi düşlerini fark ettirirdi şöyle bir. Gökyüzünü bulutlar arasından seçer gibi olurdunuz. Kendiliğinden yaratılan bu esinler, bağırlarında arzuların ateşiyle kurumuş bir damla gözyaşını duymamış olan kimseleri düşüncelere sürüklerdi. Hareketlerinin, hele bakışlarının, çocukları dışında kimseye bakmazdı, ender oluşu, itiraflarıyla onurlarını tehlikeye atan kadınların takındıkları tavır içinde bir şey yapsa ya da anlatsa, o şeye inanılmaz bir büyüklük kazandırıyordu. O gün Madame de Mortsoff'un üstünde çizgili bir elbise, geniş kenarlı bir yaka vardı. Siyah bir kemer takmış, aynı renkte ayakkabılar giymişti. Saçları sade bir şekilde başının üstünde toplanmış, sedef bir tarakla tutturulmuştu. Size çizmeyi vaat ettiğim portrenin taslağı bu işte. Tabii ki çok eksik bir taslak bu. Ya onun ruh yönü, ya onun çevresindeki insanlara sürekli olarak yaydığı o hava, güneşin ışığını dağıtışı gibi dalga dalga yayılan o besleyici iksir, sonra o içten yaratılışı, sevinçli saatlerindeki halleri, kederli saatlerindeki boyun eğişi, bir mizacı belirleyen bütün bu iniş çıkışlar, gök olayları bir beklenmedik ve süreksiz durumlardan ileri gelmektedir. Ancak aynı kaynaktan geldikleri için birbirlerine benzeyen bu durumların tasviri de ister istemez bu hikayenin olayları içine karışacaktır. Gerçek bir aile destanıdır bu hikaye. Halk trajediyayı nasıl büyük görürse bilge de öyle büyük görür onu. İçine benim karışmış olmam kadar kadın kaderlerinin çoğuna benzemesi de ilgilendirecektir sizi. Kloşgard'da da her şey İngilizlere özgü bir temizliğin damgasını taşıyordu. Kontes'in kaldığı salon bütünüyle tahta kaplamalı olup birbirinden farklı iki gri renge boyanmıştı. Şömine üzerinde bir kupa bulunan mağın çerçeveli bir saatle içlerine kap fundaları konulmuş altın çizgili beyaz iki porselen vazoyla süslenmişti. Bir lamba vardı konsolun üstünde. Şöminenin karşısında bir tavla takımı duruyordu. Saçaksız, beyaz perdeleri pamuklu iki geniş kordon tutmaktaydı. Kenarları yeşil şeritle işlenmiş gri örtüler koltukları, sandalyeleri kaplıyor, kontesin gergefinin üstündeki işlemeli örtü de eşyasının neden böyle saklı olduğunu yeterince anlatıyordu. Bir ihtişama varıyordu bu sadelik. O zamandan beri gördüğüm evlerin hiçbiri Kloşgard'daki şatonun bu salonundan daha verimli ve derin izlenimler bırakmadı üstümde. Kontes'in hayatı gibi sakin ve içe dönüktü burası. Onun işlerindeki manastırlara özgü düzgünlük seziliyordu içinde. Fikirlerimin çoğu, hatta bilim alanında olsun, politik alanda olsun, en cüretli düşüncelerim kokuların çiçeklerden dağılması gibi hep orada doğmuştur. Çünkü benliğime verdiği tozunu serpen meçhul bitki orada yeşeriyor, erdemlerini geliştiren, kusurlarımı kurutan güneş ısısı orada parlıyordu. Pencereden bakan gözleriniz, çayıra hakim Frespel şatosunun kulelerinin, daha ileride kilisenin, bucağın ve Saşa köşkünün süslediği karşı yamaçtaki girintileri, çıkıntıları kovalayarak, Ronde Rouen'ın tepeden Azay şatosuna kadar bütün vadiyi kucaklıyordu.